Şizofren. John Katzenbach. 56. ayrım. Koca karı ansızın, "Bekler misin Seabird?" dedi. "Burada biraz durmamız lazım." Dev yapılı hademe başını eğdi. Prenses onun, "Ey cennetteki babamız" diye başlayan kısa duanın tamamını okuduğunu duydu. Prenses sessizce dinledi. Koca karı başını kaldırıp, "Galiba zavallı Cleon'un ardından söylenen sözlerde sadece bunlar olacak" dedi. İçini çekti. Belki artık huzura kavuşur. Tanrı biliyor ya, yaşarken çok çekti. Bu çok üzücü bir şey Seabird. Gerçekten çok üzücü bir şey. Sakın senin arkandan da dua etmeyeyim. Sakın kendini bırakma. Her şey düzelecek, emin ol. Sen bana güven. Prenses başını salladı. Bunlara inanmak istese de gerçekten inanamıyordu. Başını kararan göklere tekrar kaldırdığında, Cleon'un mezarının doldurulma sesleri arasında o anda bir senfoninin uvertürünü, daha başka ölümler olacağını haber veren notaları, ölçüleri ve ritimleri dinlediğini düşündü. Lucy geriye bakıp düşününce kurabilecekleri en sade, en süssüz ve başarıya ulaşma ihtimali tek planın bu olduğunu anlıyordu. Kısa sarının ölümüne yol açan gece nöbetinde çalışacaktı. Hemşire bölmesinde tek başına yerini aldıktan sonra meleğin gelmesini bekleyecekti. Lucy bağlanmış keçiydi. İnsan yiyen kaplan da melekti. En eski ökseyi hazırlamışlardı. Hastane diyafonu ikinci katta, yani kendisinin hemen bir kat üstünde bulunan hemşire bölmesine açık bırakacaklardı. Burada Moses kardeşler Lucy'nin işaretini bekliyor olacaktı. Hastanede imdat çığlıkları sık sık atılır, sık sık da duymazdan gelinirdi. Dolayısıyla Lucy'nin Apollo dediğini duyar duymaz yanına koşulmasına karar verilmişti. Lucy sözcüğü biraz da alayla seçmişti. Uzak bir aya ulaşmaya çalışan, astronotlar olsalar yeriydi. Moses kardeşler merdivenlerden inmelerinin birkaç saniyeden fazla sürmeyeceğini düşünüyorlardı. Bunun kaçış yollarını tıkama gibi ek bir avantajı da vardı. Lucy'nin tek yapması gereken meleği bir anlığına oyalamak, oyalarken de ölmemekti. Hepsi de katili Lucy'yi bıçaklamadan ya da anahtarlarını kurcalayıp hastane bahçesine çıkmadan köşeye kıstırabileceklerini düşünüyorlardı. Ama kaçsa da o zamana kadar güvenliğe haber verilmiş olacaktı. Böylece meleğin seçenekleri hızla daralacaktı. En önemlisi de yüzünü görmüş olacaklardı. Peter bu noktanın ve bir başka ayrıntının üstünde özellikle durmuştu. Meleğin kimliğinin ne olursa olsun öğrenilmesinin büyük önem taşıdığını savunuyordu. Bu, ona karşı açılacak davayı temellendirmenin tek yolu olabilirdi. Ayrıca uykusuz bir gece geçirmek pahasına da olsa durumu gözlemleyebilmesi için birinci kattaki erkekler yatakhanesinin kapısının kilitlenmemesini istemişti. Böylece Lucy'ye biraz daha yakın olabileceğini, meleğin de genelde kilitli tutulan bir kapıdan saldırı beklemeyeceğini savunuyordu. Moses kardeşler ona haklı olduğunu ama kendilerinin kapıyı açık bırakamayacağını söylemişlerdi. Küçük kara kurallara aykırı demişti. Doktor başının kulağına bir giderse işimizden oluruz. Peter şey derken küçük kara elini kaldırıp susturdu onu. Elbette Lucy de burada her kapıyı açan bir takım anahtar olacak. Hemşire bölmesindeyken onlarla ne yaptığı bizi ilgilendirmez dedi küçük kara. Ama o kapıyı kardeşim ve ben açık bırakmayacağız. O herifi bulmak mı istiyoruz? Bulalım. Ama zaten başımıza açılacak olandan daha büyük belalara bulaşmak istemiyoruz. Lucy yatağına baktı. Stajyer hemşirelerin yatakhanesi sessizdi. Binada yalnızmış gibi geliyordu ona. Ama olamayacağını da biliyordu. Bir yerlerde birileri konuşuyor, hatta belki bir espriye gülüşüyor veya biri başka birine bir hikaye anlatıyordu. Lucy onlarla değildi. Yatak örtüsünün üstüne beyaz bir hemşire üniforması yaymıştı. Bu geceki kostümü bu olacaktı. İçinden ufak, alaycı bir kahkaha yükseldi. Mezuniyet elbisesi. Gelinlik. Kadınlar özel günlerde giyecekleri elbiseleri dikkatle çıkarıp asarlardı. Küçük, küt burunlu tabancasını elinde tarttı, el çantasına koydu. Diğerlerine yanında tabanca olduğunu söylememişti. Lucy meleğin gerçekten de çıka gelmesini beklemiyordu. ama kalan zamanında başka ne yapabileceğini de bilmiyordu. Burada kalma süresi sona eriyordu, misafirliğini fazla uzatmıştı. Peter da pazartesi sabahı yollanacaktı. Yani bir geceleri kalıyordu. Bazı bakımlardan çoktan geleceği planlamaya, görevini başarısızlıkla tamamlayıp, hastaneden gittiğinde neler yapmak zorunda kalacağını düşünmeye başlamıştı bile. Meleğin hastanenin içinde eninde sonunda yine cinayet işleyeceğini ya da dışarı çıkıp hastane duvarları dışına adım atar atmaz birini öldüreceğini biliyordu. Bu yaklaşımın sorunlu yönünün Lucy de farkındaydı. Birinin daha ölmesi gerekecekti. Derin bir nefes alıp hemşire giysisine uzandı. O, diğer atsız yüzü belirsiz ama son derece gerçek kurbanın ne halde bulunabileceğini, kim olabileceğini, nasıl umutları, hayalleri ve arzuları olabileceğini düşünmemeye çalıştı. Paralel bir dünyada herkes kadar gerçek ama yine de hayalet gibi yaşıyordu o kadın. Lucy bir an bir yerlerde ölmeyi bekleyen bu kadının, hastanedeki hastaların halüsinasyonlarına benzediğini düşündü biraz. Melek bu gece Amherst binasının birinci katındaki hemşire istasyonuna gelmezse, bir sonraki kurbanın kendisi olacağından habersiz bir yerlerde yaşıyordu. Lucy bu meçhul kadının geleceğinin tüm ağırlığı omuzlarına yüklenmiş olarak giyinmeye başladı. Nefesimi toplamak için yazıdan başımı kaldırdığımda Peter'ı dairemde buldum. Kaygısızca duvara yaslanmış, kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Yüzünde dertli bir ifade vardı ama tanıdık özellikleri bu kadardı. Giysileri lime lime olmuş, kollarındaki deri yanıp kızarmış, kararmıştı. Yüzünde ve boğazında çizgi çizgi kan ve toprak vardı. Hatırladığım şeylerden o kadar azı kalmıştı ki onu tanıyabileceğimden emin olamadım. Odaya berbat bir koku doğmuştu. Birden yanmış etin ve çürümüşlüğün feci kokuları burnuma doldu. İçimdeki dehşeti bir yana atarak tek dostumu selamladım. Peter derken sesime iç rahatlığı doğmuştu. Yardım etmeye gelmişsin. Başını iki yana salladı ama sesli cevap vermedi. Konuşamadığını gösteren bir dilsiz gibi önce boynunu, sonra dudaklarını işaret etti. Hikayemin toplandığı duvarı gösterdim. Anlamaya başlıyordum dedim. Taburcu olma görüşmesine gitmiştim. Biliyordum. Her şeyi anlamıyordum ama anlamaya başlıyordum. O gece hastane bahçesinde yürürken ilk defa farklı bir şey görmüştüm. Değil mi? Ama sen neredeydin? Lucy neredeydi? Hep beraber plan yapmıştınız. Ama kimse beni dinlemek istememişti. Halbuki en çok şeyi gören bendim. Söylediklerimin doğruluğunu vurgulamak istercesine gülümsedi. Neden beni dinlemediniz diye sordum yine. Peter üzüntüyle onu silkti, sonra etleri neredeyse tamamen dökülüp iskelet gibi olmuş elini benimkine uzattı. Tereddüt ettiğim o an içinde bana uzanan el, aramıza sis girmiş gibi yok oldu. Gözlerimi kırpıp yeniden açtığımda Peter ortada yoktu. Hiçbir şey demeden bir illüzyonistin sahnede yaptığı gösteri gibi kaybolmuştu. Başımı sallayarak zihnimi toplamaya çalıştım. Sonra başımı yine kaldırdığımda, Peter'ın görüntüsünün vurmuş olduğu yerin çok yakınında, meleğin yavaş yavaş şeffaflıktan çıkıp içim almakta olduğunu gördüm. İçimde göz yakıcı, titreşmez bir ışık varmış gibi beyaz beyaz parlıyordu. Işık beni kör etti, gözlerimi korudum. Yeniden baktığımda melek hala karşımdaydı ama hayalet gibi, duman gibiydi. Kısmen sudan, kısmen havadan, kısmen de hayal gücünden yapılmış gibi yarı şeffaftı. Köşeleri bulanmışçasına hatları belirsizdi. Keskin ve belirgin tek özelliği sözleriydi. "Selam Seaworth," dedi. "Burada sana yardım edecek kimse yok. Yardımına koşacak kimse kalmadı. Artık sadece sen, ben ve o gece olanlar kaldı." Ona bakıp haklı olduğunu fark ettim. "O geceyi hatırlamak istemiyorsun değil mi Francis?" Başımı iki yana salladım. Sesime güvenmiyordum. Odanın öbür ucundaki duvarda uzamakta olan hikayeyi gösterdi. "Ölüm vakti yaklaştı Francis," dedi soğuk soğuk. Sonra "hem o geceki hem de bu geceki" diye ekledi. 31. Francis Peter'ı birinci kattaki hemşire bölmesinin önünde buldu. Hap zamanıydı. Hastalar akşam ilaçlarını almak için sıraya giriyorlardı. Yer yer itişip kakışanlar, şundan bundan yakınanlar, birbirine omuz atanlar vardı. Ama genelde düzen hakimdi. Bunun çoğunluk için herhangi bir yılın, herhangi bir ayının, herhangi bir gecesinin başlangıcı olduğunu gösteren bir şey varsa onu da görmek imkansızdı. Francis alçak sesle Peter dedi ama sesindeki gerginliği saklayamadı. Peter, seninle konuşmam lazım. Lucy'yle de. Galiba gördüm onu. Sanırım onu nasıl bulabileceğimizi biliyorum. Prens'in hummalı hayal gücünde tek yapmaları gereken, taburcu etme görüşmelerinin yapıldığı odada son kalan üç adamın dosyalarını almaktı. İçlerinden biri melek olacaktı, bundan emindi. Heyecanı her kelimesine bulaşıyordu. Ancak itfaiyeci Peter'ın dikkati dağınıktı, yarım kulakla dinliyordu. Gözlerini koridora dikmişti. Francis onun bakışlarını takip etti, sıraya bakıp haberciyle Napolyon'u, hantal zeka özürlü adamı, bebeklerle oynayan üç kadını ve Amherst binasının tüm tanıdık yüzlerini gördü. Cleo'nun lanet olası piçlerin gidermeyi ihmal ettiği hayali bir şikayeti ilan eden gümbür gümbür sesini, ardından da bölmeyi koridordan ayıran tel çubuklardan seken gıdaklar gibi gülüşü de kulaklarında yankılandı. Bay Kötü tezgahın arkasındaydı. Hemşire yanlışın akşam ilaçlarını dağıtmasına nezaret ediyordu. Klipsli dosyalarına notlar alıyordu. Evans zaman zaman kafasını kaldırıp Peter'a doğru bakıyordu. Biraz sonra önündeki sıradan bir kağıt bardak alıp bölmeden çıktı. Dizilmiş hastaların arasından geçti. Hastalar ona yol vermek için Kızıldeniz gibi iki yana açıldı. Daha Francis Peter'a kendisini rahatsız eden şeyleri anlatacak vakit bulamadan Francis'le Peter'ın yanına geldi. Mesafeli, neredeyse resmi bir edayla, "Buyurun Bay Petrol," dedi. "Torazin, 50 miligram. Duymadığınızı iddia ettiğiniz o sesleri susturacaktır." Kağıt bardağı Francis'e itti, "Ham yapın bakalım," dedi. Francis hapı alıp ağzına attı, diliyle dişlerin arkasında bir yere ittirip yanağına gizledi. Evans onu dikkatle izledi, sonra eliyle ağzını açmasını işaret etti. Francis söyleneni yaptı. Psikolog Francis'in ağzına görev icabı bir bakış attı. Francis onun hapı görüp görmemiş olduğunu anlayamadı ama Bay Kötü hemen, "Anlıyorsun ya Seabird, ilacı alıp almaman benim için hiç önemli değil," dedi. "Alırsan, belki bir gün buradan çıkma şansın olur. Almazsan da etrafına bir bak bakalım." Elihle geniş bir hareket yapıp beyaz saçlı, saf, terisi kağıt kadar ince ve cansız, hareket ederken gıcırdayan eskimiş bir tekerlekli sandalyeye mahkum, insan müsveddesi halinde yaşlı bir hastanın üstünde durarak bitirdi. "Buranın sonsuza kadar evin olacağını düşün." Francis korkuyla nefes aldı ama yanıt vermedi. Evans cevabını beklermiş gibi birkaç saniye durdu, sonra omuz silkip Peter'a döndü. "Bu akşam itfaiyeciye hap yok," dedi. "Buradaki gerçek katile hap vermiyoruz. Sadece arayıp durduğumuz şu hayali katile veriyoruz. Buradaki asıl katil sensin." Evans'ın gözleri kısıldı. "Senin sorununu giderebilecek bir ilacımız yok Peter. Hiçbir şey seni düzeltmez. Hiçbir şey. Verdiğin hasarı tamir edemez. Benim itirazlarıma karşın yanımızdan ayrılacaksın. Kararım Gültil'i ve burayı ziyaret eden önemli şahıslar tarafından geçersiz kılındı. Fıstık gibi bir anlaşma sundular sana. İtfaiyeci var olmayan hastalığının yalancıktan tedavi edilmesi için çok uzaklarda, cici bici bir hastanedeki cici bici bir programa katılacak. Ama kimse de itfaiyecinin sorununu çözebilecek bir ilaç, tedavi planı, hatta beyin cerrahisi operasyonu yok. Kibir, suçluluk, hatıralar. Kime dönüşürsen dönüş hiç fark etmeyecek Peter. Çünkü için aynı kalacak. Bir katil olarak." Koridorun ortasında hareketsiz duran Peter'a uzun uzun baktı. Her sözcüğünde buz gibi bir kinle, "Eskiden," dedi, "çıkardığın yangının izlerini sonsuza kadar taşıyacak olanın kardeşim olduğunu sanıyordum. Ama yanılıyormuşum. O iyileşecek. iyi ve önemli şeyler yapmaya devam edecek. Fakat sen asla unutamayacaksın Peter. Asıl sende iz bırakacak. Kabus göreceksin Peter. Sonsuza kadar kabus göreceksin. Bay Kötü bunları söyledikten sonra hızla dönüp hemşire bölmesine gitti. Hasta sırasının yanından geçerken kimse onunla konuşmadı. Hastalar pek çok şeyin farkında olmayabilirdi ama öfkeyi görünce tanıyorlardı. Dikkatle kenara çekildiler. Peter Bay Kötü'nün arkasından kötü kötü baktı. Ama tam tersine, ''Benden nefret etmekte pek de haksız sayılmaz sanırım.'' dedi. ''Yaptığım şey bazılarına göre doğruydu, bazılarına göre de yanlış.'' Herhalde bir şeyler daha söylenmesi gerekirdi ama söylemedi. Onun yerine Francis'e dönüp sen bana ne diyecektin diye sordu. Francis personelden kimsenin kendisini gözlemlemediğinden emin olmak için çevresine bakındı. Ağzındaki hapı avucuna tükürdü, tek hareketle pantolon cebine soktu. Çelişkili duyguların kendisine saldırdığını hissediyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Sonunda derin bir nefes alarak, ''Demek gidiyorsun.'' dedi. ''Peki melek ne olacak?'' ''Onu bu gece yakalayacağız.'' ''Bu gece yakalayamasak da yakında bir ara.'' ''Anlat bakalım. Taburcu etme görüşmeleri nasıldı?'' ''Melek oradaydı. Biliyordum, hissedebiliyordum.'' ''Ne dedi?'' ''Hiçbir şey demedi. Ne yaptı o zaman?'' ''Hiç ama.'' ''O zaman nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Seaver?'' ''Peter, hissedebiliyordum.'' diyorum. ''Eminim.'' Sözcükler Francis'in tereddütlü sesinde bulunmayan bir güven yansıtıyordu. Peter başını iki yana salladı. Bu kadarıyla pek bir yere varılmaz Silver. Ama fırsat bulursak Lucy'ye söyleyelim. Francis Peter'a baktı. İçi aniden hüsranla, hatta biraz da öfkeyle doldu. Onu şimdi dinlemiyorlardı. Daha dinlememişlerdi. Asla da dinlemeyeceklerini fark etti. Somut, gerçek bir şeyin peşine düşmek istiyorlardı. Ama akıl hastanesinde bunlar yok denecek kadar azdı. Lucy gidiyor, sen de gideceksin. Peter başıyla onayladı. Sana ne diyeyim bilmiyorum Seaver. Seni burada bırakmaktan hiç hoşnut değilim. Ama kalırsam... Lucy de sen de gideceksiniz. İkiniz de çıkacaksınız. Ben asla çıkamayacağım. Peter o kadar da kötü olmayacak, idare edersin dedi. Ama o bile bunun yalan olduğunun farkındaydı. Francis, ben artık burada kalmak istemiyorum dedi. Sesi titriyordu. Çıkacaksın dedi Peter. Bak Seaver, sana söz veriyorum. Beni yolladıkları bu Tanrı'nın cezası program her neyse, onu bitirip temize çıktıktan sonra seni buradan çıkaracağım. Tam olarak nasıl yapacağımı bilemiyorum ama çıkaracağım. Seni burada bırakamam. Francis buna inanmak istedi ama kendine izin vermeye cesaret edemedi. Kısacık ömründe ona pek çok kişinin pek çok söz verdiğini ama bunlardan çok azının gerçekleştirildiğini düşündü. Evans'ın ve Peter'ın söz verdiği gelecek ihtimalleri arasında sıkışmıştı. Ne düşüneceğini bilemiyordu fakat birine ötekinden çok daha yakın olduğundan emindi. Bunun yerine melek, peki ya melek ne olacak Peter diye kekeledi. Umuyorum ki bu gece o gece olacak Seaboard. Hemen hemen tek şansımız da bu gece zaten. Son şansımız. Her neyse işte. Ama bence akıllıca bir yaklaşım ve işe yarayacak. Francis'in içinde belirgin bir mırıltı vardı. Sanki sesler korosu aynı anda konuşmaya başlamıştı. Onlara kulak vermekle gece uygulanacak planı kısaca tarif etmekte olan Peter'a kulak vermek arasında kalmıştı. Sanki Peter, Francis'in çok fazla ayrıntı vermesini istemiyordu. Sanki onu gecenin kenarlarına itmeye, asıl hareketin yaşanacağı beklenen merkezden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Hedef Lucy mi olacak diye sordu Francis. Hem evet hem hayır diye yanıtladı Peter. Orada duracak, yem olacak. Ama o kadar. Zarar görmeyecek. Hepsini ayarladık. Onu bir taraftan Moses kardeşler kollayacak, bir taraftan da ben kollayacağım. Francis bunların doğru olmadığını düşündü. Bir an tereddüt etti. Sanki söyleyecek çok fazla şey vardı. Sonra Peter Francis'e eğildi. Sözlerini sadece ikisinin duyması için başını eğdi. Seaver, seni rahatsız eden nedir? 56. ayrımın sonu sayfa 473, devamı 57. ayrımda.